Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi Ali Rıza Baytan hocamız ve ben Deniz Süleyman Derin. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk sana.
Hocam şimdi geçen hafta en son tembel olup da tembelliğine bahane uyduran insanları tartıştık. İmam Gazali daha o zamandan 900 sene önce yani sakın ha bahane uydurmayın diyor. Hatta şunu söylemiş hocam o zamanki insanlar. Nasıl ki bir insanın boyu uzunken kısa olmazsa, kısa insan uzatılamazsa fiziken, ahlak da böyledir. O da değişmez. Diye hocam bir de bahane böyle felsefe yapmışlar ciddi ciddi.
Evet.
Bugün de yapılıyor hocam esasında. Yani bugün o gün boy demişler.
Evet.
Boy da genlerle alakalı bir şey. Bugün de esasında aynı şeyi diyorlar yani.
Diyor bunu işte bazen genetiğe atfediyorlar. İşte genlerimiz soya çekim diyor. Kimisi bunu kültür ve gelenek diyor. Kimisi diyor ki benim yani insan değişmez. Kaderidir bunu yaşamak. Nedir? Öfkeli olmak, melankolik olmak ya da işte tembel olmak ya da zeka. Şimdi mesela zeka ile ilgili hocam. Zeka üzerinde çevrenin etkisi %15 civarında kabul ediliyor.
Hmm.
Şimdi ama bakalım %15 küçük görünüyor çoğunluğu doğuştan.
Evet.
Şimdi ortalama zeka hocam 90 ile 110 arası. Ortanın ortası ne oluyor? 100.
Evet.
Diyelim ki bir çocuk kendi halinde ortalama bir ailede büyüseydi zeka düzeyi 90 doğdu 100'e çıkacaktı varsayalım.
Evet.
Ya da 100 olacaktı diyelim normal koşullar altında. Pardon normal koşullar altında 100 olacaktı. Kötü koşullarda hocam 85'e düşüyor. Avantajlı koşullarda 115'e çıkıyor. Ama 85 ile 100, 100 ile 115 arasında büyük fark var. Çünkü 100 normal zeka iken 85 donuk zeka. 115 ise üstün zeka.
Evet.
Yani normal olacak bir çocuk donuk zekalı da olabilir, üstün zekalı da olabilir. Çevrenin ve kendisinin isteğine bağlı olarak.
Hocam bilirse
o da ise %15 küçük ama katma değeri çok yüksek bir etki. Onu demek istiyorum.
Tabii. Hocam yani 49'da kalan bir insan 51 ile sınıfı geçiyor mesela şimdi. 2 puan az ama.
Evet.
2 puan yüzünden adamın bir senesi icabında kayboluyor.
Veya yani 49.5'tan 50 veriyor musunuz hocam?
Veriyoruz hocam. Genelde biz öyle yapıyoruz ama mesela teorik olarak veremediğimiz durumlar mesela KPSS'ye girdiniz.
He.
Dedi ki devlet 60'tan üstüne alıyorum.
He orada
ya
keskin.
Ya 59 misin? Kardeşim işte ne olacak bir puan var yok. Devletin
hatta 59.9'da bile
değişmiyor.
Kalıyorsun.
Devlet 60 dediyse o 60'tır. Mesela dil puanı diyor en az 65 olacak diyor. Benim 64 olmuş. Bir tane soruyor. Yanlış cevap vermişim. Ne olacak canım? Yani bir dünya mı bitti? Bitmedi ama kanun bu.
Yani İslam dünyasında ve bizim hatta doğu kültürlerinde bu böyle hocam. Git mesela Tibet'e. Orada da böyle. İnsanlarda bir kadercilik, kadere inanmak başka bir şey. Bunu ayırt etmek lazım herhalde çok. Kadercilik başka bir şey.
Hocam,
her şeyi kadere bağlamak.
Yani biz vazifemizi yapalım. Değiştiremediğimiz şey illaki var. Bizim sorumluluğumuz değiştirebileceğimiz hale değiştirmediğimiz şeylerden.
Evet.
Ben 2 saat çok çalışabilirdim dün akşam imtihana çalışabilirdim çalışmadım. Ama
evet.
Şu olur yani deprem olmuş siz de yani ölmüşsünüz ve siz evi sağlam yapmışsınız falan filan. Veya hocam uçağa bindik şimdi uçak düştü.
Evet.
Ya ben ne yapabilirim ki? Ben mühendis değilim ki uçağı kontrol edeyim baştan değil mi? Uçak pilot da değilim. Artık orada yapacak bir şey yok sizin adınıza ama siz kendi vazifenizi yapmadan kadere sığınırsanız bu haşa şu manaya geliyor. Ben istedim Allah istemedi.
Evet haşa.
Veya aynı hocam ben İsrail gibi ya Rab sen git sen ve Rabbin savaşın diyor Hazreti Musa'ya. Biz burada oturup sizi bekleyelim. Yani ya Rab sen rızık gönder bana bedavadan gökten bir kese altın gönder. Ben de madem sen rezzaksın rızık vermek Allah'ın hani sıfatı rezzak sıfatı var. Ben de sana güveniyorum ya Rabbi bana rızkımı bedavadan gönder. Bu böyle bir şey yok yani. Evet.
Şey ilginç hocam şimdi eğer kendimizi geliştirebileceğimize inanırsak ne yapıyoruz hocam? Kendimizi geliştirmek için bir çaba gösteriyoruz.
Ya.
Bu sayede ne oluyor? Kendimizi geliştiriyoruz. Geliştirme şansına sahip oluyoruz. Ama kendimizi geliştiremeyeceğimize inandığımızda ne oluyor? Çaba göstermiyoruz. Çaba göstermediğimiz için gelişmiyoruz. Gelişmediğimiz için bak diyorsun kadermiş.
Hocam İmam
yani
Gazali
kendi öyle
diyor.
Yani kendi kendini gerçekleştiren bir şey
kehanet.
Oluyor. Kehanet oluyor
şimdi
yani.
Hocam İmam Gazali'nin bu tefekkür babı çok önemli. İnşallah bir gün onu da yaparız beraber. Hocam her şey bir hayalle, düşünceyle başlıyor ya. Yani hayal olmadan, düşünce olmadan hiçbir şu dünyada iş yok.
Evet.
Aklıma bir hayal geliyor çocukken. Ya ben diyorum doktor olacağım. Tıbbı seviyorum mesela. Ufak basit bir hayal. Zamanla ciddileşiyor bu.
Evet.
Şehvet oluyor. İrade oluyor. Ve aksiyona dönüşüyor. Gidip tıp fakültesine yazılıyorsun. Aynen bunun gibi. Benden bir şey olmaz canım. Ben ne doktor olur, ne hakim olur, ne savcı olur, ne ilahiyatçı olur. Hiçbir şey olmam ben. Ne olacağım o zaman? Kaldırım mühendisi diyorlar ya hocam. Ona da bir evet. isim bulmuşlar. Yani, boş gezenler alınmasın diye kaldırım mühendisi isim vermişler.
Hocam, hocam tam burada şeyi almak istiyorum. Yahya Kemal'in bir beytini almak istiyorum. Böyle hayatımda en çok çarpıldığım beytlerden bir tanesidir. Bir şiirin şöyle bitiriyor. Yürü, hür maviliğin bittiği son hadde kadar insan alemde hayal ettiği müddetçe yaşar.
Hayal.
Şimdi bizde karıştırılan hayalperest olmak ile hocam.
Başka.
O başka bir şey ama bir hayali olmak o başka bir şey.
Tabii.
Bir de şu hayal kırıklığına uğradım daha hayal şey kurmuyorum. İyi de sen diyelim ki aklınla bir defa yanlış yaptığın zaman aklından vazgeçiyor musun? Yok, ne yapıyorsun? Yani, başka bir akıl yürütme yapıyorsun. Başka bir çözüm arıyorsun. Başka bir fikir arıyorsun.
Bir konuda akıl yürüttüm yanlış yaptım. Aklımı da kullanmayayım artık.
İnsanlar senin hayalini kırmış olabilir ama tahayyül gücü, mütehayyile deniyordu hocam gelenekte.
Evet.
İçsel duyu organları bağlamında İmam Gazali bahsediyordu.
Evet. Evet.
Mütehayyile sende, tahayyül gücü sende. Ve Mevlana'nın Mesnevisinde yani insan olmak ile hayal kurmak arasında güçlü şeyleri kuruyordu
hocam,
yani.
Hocam sen gülü düşünürsen gülsün, diken düşünürsen dikensin. Adam daha ne desin yani?
Evet.
Yani düşüncende gül varsa, hayalinde gül varsa gül olacaksın.
Bizde galiba sorun şu hocam. İnsanlar böyle çok hayalperest hayaller kuruyor. O zaman hayal kırıklığı yaşıyor. Yani tırnak içinde gerçekçi hayaller kurmuyor.
Hocam bunu İmam Gazali hatırlarsanız kuruntu diyordu.
Ha evet.
Yani kuruntu ne demek? Ya ben hiçbir amel etmeyeyim. Allah beni cennete koysun. Hiçbir üniversiteye gitmeyeyim ama dünyadaki en başarılı doktor, mühendis, avukat, hakim, ilahiyatçı ben olayım. Çok güzel bir şey. Ben de olurum o zaman. Herkes olmak ister bunu.
Yani, evet.
Hocam bu kuruntu işte. Hayal şu. Benim hedefim var. Şu anda hedef uzak gözüküyor biraz ama. Ama hocam hiçbir hayal, hedef çalışana uzak değildir.
Evet.
Er veya geç insan o hayaline kavuşur. Yeter ki insanda azim olsun diyor. Hatta hocam şimdi burada şu Gazali'de örneği de veriyor İmam Gazali Hazretleri. Hayvanları bile ehlileştirmek ve terbiye etmek mümkün iken insanoğlu hakkında bu nasıl düşünülebilir? Yani insan terbiye kabul etmez demek.
Kesinlikle.
Doğan kuşu ehlileşiyor. Sahibinden ayrılmıyor. Köpek terbiye ediliyor, avını yemiyor. At terbiye ediliyor, gemi azıya almıyor. Bütün bunlar ahlak değişikliği değil mi? Hayvanların ahlak değiştirmesi mümkün oluyor da insanların ahlak değiştirmesi neden mümkün olmasın?
Mesela hocam alıyorsun bir köpeği şeye dönüştürüyorsun. Kurtarma köpeğine dönüştürüyorsun. Alıyorsun bir köpeği polis köpeğine dönüştürüyorsun. Alıyorsun Togo filmi vardı. Alıyorsun bir köpeği hocam normal bir
kızak,
köpeğe. Kızak köpeği yapıyorsun evet. yani. Ya da şey hocam mesela bu uyuşturucu aramada şimdi arılar kullanılıyor biliyor musunuz bazı ülkelerde.
Çok ilginç.
Arılara üstelik bir saatte eğitim verilebiliyormuş yani.
O kadar.
O kadar Allah. Kısa.
Arıda mı eğitim alıyormuş köpek, ya?
Evet. Köpeklere 6 ayda o eğitim veriliyormuş yani. O bakımdan şey insan gelişebileceğine dair inanacak. Bir, iki bunun içinde şey gösterecek. Çaba. Birdenbire olsun istiyor bizim insan ama bir bebek hocam hiçbir zaman düşünsene bir bebek doğmuş hocam.
Ertesi
bir ay geçti he, yürümeye başladı. Yahu tadı kaçar onun yani.
Öyle.
O sabrediyor yani aşama aşama.
Şimdi hocam çocukların en güzel yaşları 1,5, 2,5, 3 yaşları.
Evet.
Yeni konuşmaya başlıyor. Bir hata yapıyor çok hoşumuza gidiyor. O telaffuzu mesela bozuk ama onu günlerce tekrar ediyoruz. Niye? Süreç çok güzel hocam yani. Süreçleri atlamak esasında büyük bir tecrübe kaybı ama maalesef hocam insan acul diyor Rabbimiz. Aceleci diyor. Şimdi hocam bu kadar yeni bir meseleye getirdi gündemimize. Hocam bu mesele de şu. Ya biz gazap, şehvet bu tür duyguları diyor kökünden silip atmakla mükellef değiliz. Zaten buna gücümüz de yetmez. Şayet bunları ıslah edip düzeltmeyi ve terbiye etmeyi kastedersek bunda başarılı oluruz diyor. Şimdi hocam bazı uzak doğu dinlerinde insanın mesela evlilik ihtiyacı var. Yok kardeşim sen evlenmeyeceksin. Ben senin bu fıtri ihtiyacını kabul etmiyorum. Bu lüzumsuz, gereksizdir, bu günahtır diyorsun hocam şimdi. Hocam
evet.
Budizm'de var, ruhbanlıkta var. Veya hocam bugün özellikle Uzak Doğu Budizm'de öfkeyi sıfırlamak. Hiç kızmayan böyle kemiksiz bir adam olacaksın. Bu mümkün mü?
Bir mümkün değil, iki zaten yanlış.
Hem yanlış hem mümkün değil İmam Gazali. Hatta hocam ben birkaç internetten video seyrettim. Bazen Budist'te adam dövüyorlar yani. O rahipler falan var ya.
Evet.
Yani böyle hep böyle şey işte sakin ol, huzurlu ol, kimseye zarar verme falan falan diyor ama.
Mesela Myanmar'da dönük, Arakanlı Müslümanlara dönük katliamlarda rahipler başı çekiyor.
Evet, hani bunlar çok gadabı öfkeyi tamamen sıfırlamışlardı.
Haçlı seferlerinde hocam öncülüğü çekiyordu. Katolik kilisesi rahibeler öncülük yapıyordu. İnsanlara gaz veriyordu.
Şimdi hocam bunu benim çok hoşuma gitti. Yani İslam hocam gerçekçi bir din ya. Akılcı bir din. Yani Allah sana bir duygu vermişse bu duygu boşuna vermemiştir. Onu yok et demiyor sana. Öfke kötü bir şey, herkes biliyor ama evet. Öfkesizlik de hocam çekilmez. Şöyle çekilmez. Yani düşman ülkeden saldırmış. Malını, mülkünü, ırzını belki ayak altına almış. Sen de düşmana kızmıyorsun hala.
Evet.
Kızacaksın ki memleketini savunasın.
Kesinlikle.
O yüzden orta hal yani burada öfkeyi aklımızın kullanması yoksa yok etmek değil diyor hocam. Bu benim çok hoşuma gitti.
İşte şeye geliyoruz hocam hep. Dengeye geliyoruz. O şeyi korumak gerekiyor. Dengeyi korumak gerekiyor.
Ya din adına bile olsa hocam böyle hayalperest olup da hani biraz önce hayalle konuştuk ya.
Evet.
Yani cinselliği tamamen yok ederim demek. Rahip ve rahibeleri ayrı manastıra tıkıp bunlar böyle yaşar dediğin zaman bugün hocam işte Katolik Kilisesi'nin başına gelenler hepimiz biliyoruz. Yıllık hocam milyar dolar bütçe ayırıyorlar böyle çocuk tacizlerine.
Evet.
Papazların işlediği günahlar bunlar. Hem de kendi hani yaşıtıyla yapsa hani dersin ki iki taraf anlaşmış. Çoluk çocuk hocam bunlar yani. En ağır suç.
Evet.
Çocuğu taciz etmek. Kendini savunamayan.
Bir de taciz kelimesi hani olayı tam anlatmış olmuyor.
Tecavüz demek istiyorum hocam da.
Evet, çoğu tecavüz yani.
Tecavüz de işte dilimiz varmıyor. Hocam bu bir. İkincisi öfkeyi tamamen yok ettim diyorsun. Öfke hiçbir yere gitmiyor hocam. Patlama oluyor sonra. Halbuki İslamiyet öfkemizi de hocam intikam almamızı da izin vermiş.
Evet.
Haklıysak ama zulmetmeden.
Zulmetmeden.
Yani bir tokat yersen bir tokat atma hakkın var.
Affedersen.
Affedersen daha güzel.
Daha güzel.
Ama illa da affedeceksin diye dinimiz seni zorlamıyor. Çünkü hakikaten haksız tokattır hocam. Bazen oluyor değil mi öyle şey? İnsan yıllarca unutamıyor.
Evet. Hocam Rahman suresinde 5. ayetten itibaren göklere dikkat çekiyor Yüce Yaradan. Mealen güneş ve ay bir hesaba bağlı olarak hareket eder.
Ya.
Yıldızlar da ağaçlar da secde ederler Yaradan'a. Göğü Allah yükseltti. Şimdi devamı önemli hocam. Denge ve ölçüyü o koydu ki dengeden sapmayasınız.
Ne kadar güzel hocam.
Denge ya. Ve ölçü. Fakat hemen devamına bakın hocam. Ölçüyü düzgün tutasınız ve eksik tartmayasınız. Şimdi gökteki denge ve ölçüye dikkat çekiyor. Hop birdenbire hayatta da diyor ölçüyü düzgün tutasınız, eksik tartmayasınız. Bu tartma sadece terazi değil aslında. Hayattaki her
İnsan
şeyde.
İnsan tartma da.
Her şeyde diyor. Ölçüyü ve dengeyi. Yani Yaradan diyor ki bak denge ve ölçüyü ben zaten bu evrene, bu kozmosa ben yerleştirmişim.
De hocam şöyle
bunlar dengesiz ve ölçüsüz davransa sen zaten yaşayamazsın yani. Ha ama ben onu oraya ne için koydum? Onu örnek alasın. Orada ne var? Orada bir matematik var. Orada bir geometri var. Diyelim ki trafik yapıyorsun, yol. Orada ölçüyü koru, dengeyi koru. Öbür tarafta bina yapıyorsun. Ölçü ve dengeyi koru. Yani Yaradan'ın o matematiği sadece gökyüzünde ya da kozmosta dursun diye değil. Senin binana, yollarına, şehirlerine de yansısın diye koyuyor.
Eğer hocam bu uzay aleminde keyfilik olsaydı, isteyen yıldız istediği zaman istediği yere çarpsaydı. Hocam sabah da korkumuzdan uyuyamazdık bir. İkincisi zaten bu dünya çoktan yok olmuştu şimdiye kadar. Milyarlarca evet. Yıldız var. Hiçbir birbirine hocam vurmuyor. Güneşin, ayın öyle bir yörüngesi var ki santim sapmıyor. Yani biz yarın şimdi güneş acaba doğar mı doğmaz mı acaba?
Diye bir kaygımız
saat geç
yok yani.
Doğar?
Güneşin... Sabah kalktık ay acaba alıp başını gitti mi nereye gitti?
Ya güneşin işi çıkmış, acil bir işi çıkmış. Bugün selam söyledi. 2 saat sonra gelecekmiş. Böyle evet. Bir kaygı yaşamıyoruz. Allah'ın sistemi öyle güzel ki. Ama Allah diyor ki ben diyor bu büyük en zoru yaptım. Yani hocam milyarlarca yıldız her biri milyarlarca ton. Sen diyor çok basit ya. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Bir gülümüz evet. Göster. Yani sana birisi bir suç işledi.
Bir de şey hocam, ilginç bir şey. İnsanın en güzel hali, yüzünün güzel hali güldüğü zamandır. Yani güler yüzlü olmak ne kadar güzel bir şey yani.
Zaten fotoğraf çektirirken de fotoğrafçılar demez mi? Hafif gülümse.
Evet, evet.
Falan.
Çünkü kimse... yüzün güzelliğini en fazla o yansıtıyor.
Yakaladığı
yani.
İçin.
Evet, ve bir de şu, gülmek hocam insana özgü kabul ediliyor. Yani en insanca davranışlardan bir tanesi insanın güler yüzü olmasıdır.
El hayvanu dahik diyor Araplar yani. Bazen hani tanım ederken. Çünkü diğer varlıklarda, gerçi maymunlarda var sanki gülme türü bir şey ama.
İşte o tartışmalı. Yani bu gülme sayılır mı sayılmaz mı sayılmaz mı? Bazı hayvanların görüntüleri bizzat güler yüz biçiminde ama o doğal olarak öyle. Yani halbuki gülme bir eylem.
Hocam bu timsah gözyaşı diyorlar ya, timsah da böyle ağzı açık falan duruyor.
Ha evet.
Gülümser gibi duruyor ama yakalarsa hiç.
Mesela ağlamak hocam, hüzünlenmek hayvanlarda da var. Hmm. Ama gülmekle ilgili tartışmalı hayvanlar. İnsanla ilgili olarak şey, böyle bir özelliği. Gülerken hocam da, gülmek de öyle kolay değilmiş hocam ya. 15 tane kas harekete geçiyormuş biz gülerken.
Hatta hocam bunun araştırmasını yapmışlar. Ben bir şey, makalede okumuştum. Sizin okul mezuniyet resimlerinizi alıyorlar. Gerçekten gülenlerle sırıtmak deriz hocam Türkçe'de yani. He. İçinden gelmeden gülenlerin şeyi anlaşılıyor. Çünkü siz içinizden gelerek gülerseniz 15 kasınız dediniz ya hocam, hepsi çalışıyor.
He.
Ama gülüyor gözükürseniz 2 kasınız çalışıyor.
Hmm.
Biraz yanaklarınız yukarı çekiliyor, dudağınız aşağı düşüyor falan. 3-5 kas yani. Çünkü içeriden gelmiyor gülmek.
He.
Hocam bunu tespit ediyorlar resimlerden. Ve buradan yola çıkarak bu insanların hayat başarısını tahmin ediyorlar.
Hmm.
Gerçek gülenler hayatta başarılı. İşe girmiş, yükselmiş, amir olmuş, memur olmuş. Orada gerçek gülmeyi bilmeyenler, duygusal zekası düşük olduğu için iş yerinde başarısız olmuş, evlenmiş, eşiyle geçinememiş. Hocam nerede, nereye yani şimdi?
Bu arada şunu geçmeyelim. Evet, bu arada şunu da diyebilir. Ya bunca değerli olan insanlar yani nasıl gülsün diye. Neşet Baba'nın bir lafı var. İnsanın derdi ne kadar büyük olursa gülüşü de o kadar güzel olur diyor.
Çok güzel hocam ya. Yani hiç derdi olmayan adamın sevinecek bir şeysi yoksa gülse.
Evet, ve o deyim yerindeyse yalandan gülüyor yani.
Yani,
bu adam şeyin, gülmenin şeyini biliyor. Güzelliğini biliyor
hocam,
yani.
Çok zengin,
kıymetini biliyor.
Çok zengin bir eve gidiyorsunuz şimdi. Ya adam süper zengin bir adam. Ya şimdi hediye alacaksınız. Ya diyorsun şuna, şu çocuğuna oyuncak alsam Allah bunu beğenmez. Bunda onun alası vardır. Şu pastanın baklava alsam ya, bu baklava kalitesiz baklava. Bu adam onu yemez.
Evet.
Bir sürü hocam düşünüyoruz değil mi? Adamı güldüremiyoruz ya, onu demek istiyorum yani.
Evet, memnun edemiyoruz
ama
yani.
Ama çok dertli bir adama gidiyorsunuz hocam. Yani adam yiyecek etmeye zor buluyor kendine. Herhangi bir pastanın baklava alsanız, hem de ucuz alsanız, adam bunu baş tacı eder. Oo, ne zamandır baklava yememiştim. Bir yerden bir meyve alsanız, aa ne güzel meyve der şimdi.
Hmm.
Şimdi hocam o yüzden hakikaten dediğiniz gibi derdi az olan adamı güldürmek çok zor ya.
Evet. Kesinlikle. Hocam şeyin, buradan birden aklım şeye gitti. Tasavvufta geleneğinde bir kavram var. Berki sebz, yeşil yaprak. Şey diyor, giderken diyor bir insana gönül almak için bir hediye götür. Hiçbir şey götüremiyorsan yani yeşil bir yaprak götür.
He.
Belki sebz iki şeyi birden ifade ediyor. Bir, yeşil yaprağı ifade ediyor. İki, yeşil yaprak yerine esaslı bir hediye götürebiliyorsan onu da ifade ediyor yani.
Anladım. He.
Yani o da bir şeydir, bir tebessüm vesilesidir yani.
Hocam bizde bir söz var. Tok ağırlamak zordur.
Zor, evet.
Niye? Adam tok, ihtiyacı yok senin vereceğin yemeğe. Çorba versen beğenmiyor, tatlı versen
mesela
beğenmiyor.
Mesela hocam hani böyle bizde dindarlık ile somurtkanlık arasında bir bağ kurulmuş. Halbuki Türk geleneğinde hocam en büyük espri geleneği, nükte geleneği şey, tasavvufta geliyor. Hoca Nasreddin'di, orijinal Bektaşi fıkralarıydı. Orijinallerini kastediyorum.
Marjinallerini hocam, Peygamber Efendimiz kahkaha ile falan gülmeyi şey yapmış. Yoksa gülümsemek, hep peygamberimiz gülümser bir çehresi var her zaman. Azı dişlerin gözüktüğünü biliyoruz gülerken. Ama kahkaha atarak gafilce böyle göbeği sallaya sallaya, yani aşırı dedik ya biraz önce hocam.
Evet.
Somurganlık da kötü. Böyle bizde bir hoca vardı. Kahkaha attım bütün bina sallanırdı. Eyvah falan hoca gelmiş derdik. Bir kez lokantaya gittik hocam. Yabancı misafirlerim vardı. Çok rahat insanlar. Aman Allah'ım, normal bir lafa gülüyorlar ama bütün lokanta onların kahkahasını dinliyor. Garsondan gelip ikide bir, ya hocam bu ayıp oluyor, bak diğer müşteriler rahatsız oluyor. Söyle arkadaşına gülmesin. Ya ben de şimdi ne diyeyim yurt dışına gelmiş bir misafirime?
Evet.
Gülme mi diyeyim şimdi? Yani oradan bir canımızı attık ama dışarıya. Bir ben biliyorum, bir Allah biliyor. Yani misafire de söyleyemedim bunu. Adam şimdi keyfi kaçar. Tüh be, milleti rahatsız ettik. Nereden geldin buraya? Çok mahcup olmasın diye. Ama yemeği hızla yiyip ben size daha iyi bir yere götüreceğim. Buranın tatlısı iyi değildir. İşte daha iyi tatlı yiyeceğiz falan diyerek çar çabuk kaçtık oradan, az da dayak yiyecektik yani. Garsonlardan. Çünkü Türk milleti yani ne kadar kafa dinlemek istiyor. Senin kahkahanı
dinlemek istemez ya.
İstemiyor. Hocam kısa bir araya girelim isterseniz.
Girelim hocam.
İkinci bölüme devam ederiz inşallah. Muhterem dinleyicilerimiz, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programı bütün hızıyla devam ediyor. Lütfen bizden ayrılmayın.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programının ikinci bölümünde karşınızdayız. Ali Rıza Bayzan hocamız ve bendeniz Süleyman Derin. Hocam şimdi dedik ki
gülüşten insan, gidiyorduk hocam.
Gülüşten yani insan hocam
orada terbi... bir atıf yapmam lazım.
Buyurun
hocam.
Yapın.
Rahmetli Nurettin Topçu.
Evet.
Malum hem bir düşünür hem de bir ehli tasavvuf.
Evet.
Zeki insanların bir gülüş tarzı olduğu gibi diyor. Zeki insanların bir gülüş tarzı olduğu gibi ahmakların da kendine göre gülmesi vardır. Temiz ruhların sempatik gülüşleri gibi hile ve hırs sahiplerinin gülüşleri de kendilerine mahsus karakter taşır. Hani hin hin gülmek derler mesela hocam ya, yani.
Pis pis kaka atmak.
Vesaire. Yani aslında şey, buradan bir doktora tezi çıkar yani şey kısmı. Gülüş ile karakter arasındaki ilişki, beden dili. Karakteri nasıl yansıtıyor? Yani sahiden, içtenlikli gülen insanlar ile temiz ruhlu bir insanın gülüşüyle hırs, hile, kar ruhlu bir insanın gülüşü arasında ne tür şeyler var yani?
Zaten hocam bugün bir konuya gireceğiz. Orada da buraya tekrar atıf yaparız. Yani bir adam düşüyor mesela, ayağı kayıyor, sen gülüyorsun. Adam evet. Düşmüş. Yani komik bir şey değil ki esasında, ama hocam değil mi, bazen oluyor böyle şeyler. Bir insanın düşmesine insana gülebiliyor yani. Şimdi hocam bu terbiye hususunda diyor, ahlak değişir dedi İmam Gazali. Sakın ha değişmeyeceğine inanma dedi. Ama insanların dört çeşit olduğunu söylüyor şimdi. Terbiye kabul etme hususunda. Bu hocam çok dehşet, bana psikolojik geldi. Bak şimdi iyi dinleyelim. Hak ve batılı bilemeyen saf insan. Bir adam hocam iyi kötüyü tam bilmiyor. Fıtratı temiz. Yani iyilik söylense itirazsız kabul ediyor. Yani hoca oğlum bak şunu yapma dersin. Ha baba kusura kalma, hani hatamı fark ettim der hemen. Yani çoklamızı görürüz ya böyle. Bir kısmı evet. Savunur. Bir kısmı hemen böyle özür diler. Hak ile batılı, güzel ile çirkini ayırt edemeyecek derecede gafil bir insan ki bütün itikatlardan boştur. Kafasında bir dini şey de yoktur. Şehevi arzuların peşinden de gitmemiştir. Kalbi bir cevheri safi olarak bekliyor. Hocam yeni doğan çocuklar gibi sanki. Bu ancak öğretici ve mürebbiye muhtaçtır. Kolaylıkla terbiye kabul eder. Çünkü onun boş kalbine ne doldurursanız onu alır. Birinci insan tipi hocam bu saf, temiz. Hani biz saf Anadolu insan deriz ya bazen. İstanbul'a gelmiştir mesela. Kalbinde bir fitne yoktur. Hocam benim böyle bir akrabam gelmişti İstanbul'a. Anadolu'dan. Çocuğunu tedavi ettirmek için. Kaldığı yerle hastane arası işte 1 kilometre. Param gitmesinde yürüyerek geliyor ama yolda 10 kişiye para veriyor.
Vay be.
Yani inanın dedim etmeylem amca. Onlar senden daha zengin. Sonra fark etmiş. Ya diyor bir gün diyor başka bir yerde gördüm diyor. Bizim para verdiğimiz dilenci diyor. Çok güzel bir takım elbise giymiş. Bir eğlence diyor. Çapa civarındaydı diyor. Çapa civarında her türlü mekanda var zaten.
Evet.
Gözlerime inanamadım diyor. Adam diyor yani bar pavyon gibi bir yerden çıkıyordu diyor. Böyle güzelce giyinmiş. Ama yine ertesi gün hastanenin önünde biraz elini büküp belini kamburlaştırıp şimdi diyeceğim saf insan ya.
Evet.
Herkese inanıyor çünkü onun köyünde kimse yalan söylemediği için. Sana diyor ki her dilencilik yapan gerçekten çok muhtaç. Bunu diyor terbiye etmek çok kolaydır. Hocam bu konuda tartışma gerek yok. Esas ikincisi hocam iyi kötüyü bilen ama kötülüğü yapan kimsedir. Ama iyiyi iyi olarak biliyor, kötüyü kötü olarak biliyor.
Nefsi levvame. İyilik ile kötülük
hem
arasında gidip geliyor.
Nefsi levvame hocam hem de ya tamam yani tevbe etme ihtimali var mı adam? Çünkü kötülüğü kötülük olduğunun farkında diyor. Hocam bu yine çok iyi. İkincisi çirkinin çirkinliğini bilir. Buna rağmen salih ameller yapmamış. kötülükleri bildiği halde kendisine güzel görünmüş, şehvetleri kendini kapladığı için doğrudan ayrılmış ve şehvetlerin peşinden gitmiş. Hocam bunun için şöyle söylüyor. Artık biraz zorlaşır bundaki terbiye. Önce kalbine yerleşen bu kötülükleri oradan söküp atmak, sonra iyilikleri kalbine yerleştirmek lazımdır. Bununla beraber bu adam ciddiyetle ele alınırsa ıslahı mümkündür. Hala ümit var hocam.
Bu da ümit var.
Adam yani hocam bir adam içki içer de bu iş kötüdür derse, yok kardeşim bu ne var ya, Allah Allah, ben bunu su gibi içiyorum işte, ne var? Bu da gayet güzel bir içecek derse işimiz zor. Hocam esas üçüncüsü çok ilginç. Kötülükleri iyi tanımış ve onunla nimetlenmiş, böylece yetiştirilmiş bir insan. Hocam yani babasının işte kumarhanesi var. Çocuk evet. Kumarhanede doğmuş, fıtratı da kötü ve bu ortamda yetişmiş. Sapıklıklar bunda katmerleştiği için bu adamın ıslahı oldukça zor ve güçtür diyor.
Ama imkansız demiyor.
Buna imkansız demiyor. Bunda hala bir ümit var yine. Çünkü hocam hem adam fıtratında bir kötülük var. Çünkü kötülüğü iyi biliyor. Artık fıtrat bozulmuş. Haramları işleye işleye yani. Hani vardır ya hocam, hırsızlık yapar da üzülür bir kısmı. Acaba adama çok mu zarar verdik? Bu kadar çalmasay mıydık der. Acaba adam hasta mıydı, yaşlı mıydı? Acaba bu elindeki son parası mıydı? Bir böyle hırsız vardır hocam. Bir de yani bir adam hayatını söndürmüştür. Mesela bir yaşlının ameliyat parasını çalmıştır. Emekli maaşının hepsini çalmıştır bir yaşlıdan. Gidip o akşam meyhanede bunu kutlar. Ama enayiyi kandırdım. Ama güzel vurgun yaptık. Çok da kolay evet. Oldu ya. Adam da yaşlıymış, gözü de görmüyor. Hihi. Hocam diyerek hırsızlık yapanla o diğeri farklı yani.
Evet.
Hocam şimdi esas geldik dördüncü mertebe. Bir, doğuşundan beri fasit ve fesat ortamında yetişmiş. Kötülükleri işlemekle meşgul olmuş. Fazileti kötülüklerin çokluğunda adam öldürmekte sanmış. Yani ne kadar adam öldürürse, hocam vardı hapishanede böyle eskiden biz filmlerde görürdük. Koğuşun ağası en çok adam öldürmüş katil. En üst ranzaya oturur böyle saray şeysi gibi hocam.
Hani ağası gibi.
Padişahın tahtı gibi süslenir orası. Bu adam benim 8 tane leşim var ya. 8 tane aileyi söndürmüşüm bir adam. Bu övünülecek bir şey mi Allah aşkına?
Evet.
Şimdi kötülüğü nispetinde şeref sahibi olacağını zannetmiştir. Fazileti kötülükte arayan bu gibilerin ıslahı en zor olanıdır. Bu da imkansız demiyor ama artık bu zorun zoru.
Evet, çünkü onların bir kısmı artık şey, mesela kişilik bozukluğu hocam, paranoya örneğin.
Hocam yalnız bunu kastetmiyor, bu da biyolojik tanım. Bu biraz daha hocam artık seçerek, ortam yani kötüymüş, ortamı da böyle kanıksamış. İnsan vardır hocam, ortamı kanıksamaz. Mesela babasının yaptığı pis işleri sevmeyen çok insan vardır. Ya babam kumarbazdı ama ben kumardan nefret ediyorum diyen insanlar vardır. Bir de tam tersi. Hani elma dibine düşmüş, armut dibine düşmüş derler ya.
Evet.
Babası ne yapmış? Bir fazlasını yapan. Hocam anlatırlar, bir semerci varmış. Hep böyle semerleri kötü yaparmış. Eşekler beddua edermiş. Şu usta ölse de, çünkü bütün o mahlukatın sırtları yara olurmuş. Adam ölüm döşeğine yatmış. Oğlu demiş ki, baba demiş, sen hiç merak etme, ben sana demiş rahmet okutacağım demiş arkandan demiş. Bu semerin bir de en ortasına eşeklere batsın diye bir de kazık, ufacık bir orada kazık çakarmış semerin ortasına ki onlar derlermiş ki zavallı mahlukatlar, ya önceki daha iyiydi be. Der yapardı ama hiç olmasa içine kazık koymazdı. Bir de bu adam kazık koyuyor şeklinde. Hocam buna İmam Gazali şerir diyor. Hocam ben bunu ilk okumuşum, şimdi hemen ben artık hem kendim hem başkalarına bakayım diyorum, bu özetler var mı? Ona göre diyorum yaklaşayım.
Evet. İnsan ilişkilerinde de dikkatli olmak lazım. Yani insanın gönlü yol geçen hanı değildir yani. İnsan evine herkesi misafir etmediği gibi gönlünü de herkese açık tutmayacak yani.
Aynen. Şerli insana uzak olmak lazım hocam. Şerli evet. Çünkü. Ya sana bir kötülük yapsa ondan zevk duyacak.
Evet. Ve bazen mesela bunların bebek yüzü de olabilir. Yani şerir deyince illa böyle şekil olarak ejderhaya dönüşmüş
hocam,
insan düşünme.
Türk filmlerinden kafamızdaki imaj.
He.
Eski Türk filmlerinde böyle bazı tipler hep kötü gösterirler. Bizi kötü adam olması için bir adamın böyle yakası paçası dağınık, saçı sakalı karışık. Böyle dişleri de, ya dişlerin büyük olması insanın kendi elinde olan bir şey değil ki.
Halbuki böyle son derece canti giyinmiş.
Ya.
Görüntü olarak son derece nezaketli, zarafetli ama son derece sömürgeci olan tipler var. Zaten insanları en fazla, hocam mesela sivrisinekler niye başarılı oluyor? İşi kanı çekmeden önce oraya hocam uyuşturucu şırınga ediyor. Hatta sivrisinek gittikten sonra oradaki kaşıntı bir insana bir hoşluk bile verir yani.
Bir sürü evet. Hoşunuza gidiyor kaşımak.
Bu insanlar, bu tür sömürgeci karakterler insanı uyuşturup sömürüyor. İyi niyetli insanlar burada çok fazla şey veriyor. Kurban veriyor. Sanki iyi niyetle beraber zeka kullanılmazmış gibi.
Halbuki, hocam şöyle bir örnek vereyim size. Adem Aleyhisselam şeytana niye inanıyor? Diyorlar ki o zamana kadar cennette bir kimse yalan söylememiş. Hocam Adem Aleyhisselam'ın yalanın ne olduğunu bilmiyor. Ne diyor şeytan? Sen bu ağaçtan niye yemediğini biliyor musun diyor. Eğer bundan yersen diyor ebedi olacaksın. Bir daha ölmeyeceksin. Allah'a yakın olacaksın. Allah'a dost olacaksın. Şimdi hocam bunu kim istemez? Daha önce hiç yalan da söylememiş cennette.
Evet.
Ne zannediyor Adem Aleyhisselam? O zaman bu adam doğru söylüyor şeytan. Şimdi aynen bunun gibi hocam biz Müslüman kesimler. Hocam bazen çok safız ya. Yani bizi kandırmak öyle kolay ki Müslüman kesimleri. Birisi şimdi ağlayıverse, biliyorsunuz Fethullah Gülen ağlayarak bu milleti kandırdı. Dedik evet. Ya bu adam ağlıyor dedik ya.
Evet.
Bu adam biz nasıl şüphe ederiz? Ağlayan bir adam kesin yalan söylemez.
Yani insan yalandan güler ama yalandan ağlamak zor bir şey yani.
Çok zordur. Ama hocam bu da imkanı var. Bugün filmlerde
varmış. Tabii, tabii.
Sabah akşam insanlar ağlıyor yani.
Hocam sprey sıkıyormuşlar gözyaşını şeyden harekete geçiren.
Çok ilginç.
Başka türlü ah demeye nasıl ağlayacak?
Şimdi hocam oradaki sanatçıyı düşünün. Yani dizi başına 100 bin lira mesela para kazanıyor. Bu adam nasıl ağlasın? Her gün olsa her gün çekerim abi. Hani diyen bir insan tipi. Onları bile hocam zorla ağlatıyorlar işte. Hani şunu diyeceğim yani hocam bizim Müslüman kesim biraz çok safız. Ömer Efendimiz'in sözü var. Bunu İbn-i Kayyım'da gördüm hocam da sanki. Şöyle diyor İbn-i Kayyım. Sahabe diyor hem kötülüğü gördü sonra güzelliği gördü. Onları kandıramazsınız. Şirki gördü. Kız çocuklarını diri diri toprağa gömmeyi bunlar hem yaptı hem de gördüler. Bizim farkımız diyor sahabe daha sonraki dönemlerden. Daha sonraki dönemlerde siz diyor kötülüğü bilmiyorsunuz. Yani şimdi hocam hangimiz kız çocuğunu toprağa gömdük ki? Var mı hocam tanıdığınız veya yakınınızda böyle? Yok değil mi yani?
Yok.
Şimdi hocam sahabe kötülüğün en sonunu görmüş. Yani bir helva yapmışlar. Helvadan put yapmışlar. O kadar trajikomik ki yani olabilecek en kötü mizansen değil mi hocam?
Evet.
Hani insan bir taş parçası vardır. Büyük bir azametli taş da. Anan baban tapmıştır dersin ki ya Allah Allah belki olabilir haşa. Olmaz da hani. Hani kültürel zorlama ya.
Evet.
Ben gidiyoruz şimdi hocam ikimiz yolda gidiyoruz. İbadet vakti gelmiş. Haşa sümme haşa. Şu helva yiyeceğiz ama şimdilik boşta bu helva. Boşa gitmesin bir put yapalım. Yani bu aklın, mantığın artık iflas ettiği nokta.
Yani.
Şimdi sahabe bunu gördüğü için sahabe kolay kolay kanmamış. Daha sonra gelen sahte peygamberlere, sahtekarlara. Ama hocam zaman geçip de doğruluk ve güzellik her tarafa yayılınca artık Müslümanları kandırmak çok kolay. Biz herkes kandırmış hocam Osmanlı'yı. Osmanlı nasıl yıkılmış yani? Şimdi bakıyorsun Fransa bütün Afrika'yı soykırıma uğratmış. İngilizler Yeni Zelanda'yı bilmem neyi yapmış. Biz ise hocam Balkanlar'da şurada burada inanın hocam çok büyük faydamız olmuş. Biz olmasaydık Bulgar Bulgarca bilmezdi. Yunan Yunanca konuşamazdı. Hepsi belki İtalyanca konuşurlardı bugün.
Evet yani Osmanlı'nın sağladığı o kültürel özelliği, hak ve özgürlükleri Batı kendi kendine sağlamadı yani. Fransa'da sadece Franklar yoktu hocam. Başka dilden ve başka kültürden insanlar da vardı. Ama onları mesela Norveç, kuzeyde oturan Samiler var hocam. Onlarla ilgili film izledim. O Samileri zorla dönüştürmeye programı uyguluyordu filmde. Avustralya dünyanın en özgürlükçü ülkelerinden birisi kabul edilir. Kıta Avustralya'yı söylüyorum. Aborjinlere mesela uygulanan dönüştürme programları.
Türkiye'nin hocam 9 misli büyüklükte Avustralya. Şu anda bütün nüfus 35 milyon civarında ve bunların hepsi oradan buradan şuradan gelmiş insanlar. Oranın asıl halkı nerede?
Evet onlara layık görmüşler işte.
Ölümü.
Ölümü ya da köleliği. layık görmüşler ya da işte zorla dönüştürme programları.
Hocam, ve sürekli avına çıkıyorlar. Ben mesela arıyor bir beyaz, diğer beyaz, hadi diyor ava çıkalım. Ne avı? Tavşan değil, geyik değil, ceylan değil, insan avı hocam.
Maalesef.
Yani bu nasıl gaddarlıktır? Bilemiyorum artık hocam. Şerirlik deyince hocam, siz geçen hafta mıydı hani okutmuştunuz ya İffet bahsinde.
Evet.
Bunlar Amerika'da var mı demiştiniz?
Evet.
Utanmazlık, yüzsüzlük,
evet,
cimrilik, hırsızlık. Hocam bunlar da hakikaten bakıyorsunuz şimdi Batı ülkelerin çoğunda hocam fazlasıyla var.
Maalesef yani modern dünyanın geldiği hal böyle bir hal, böyle bir psikoloji. Sonuçta bu insana böyle bir şey yapıyor.
Hocam bir hocamız anlatmıştı.
Kendine de zarar veriyor, evet, yani. Hani sadece başkasına zarar vermiyor.
Yıllar önce Cezayir veya işte Libya, orada bir ülkede bir ulusal toplantıda demiş ki oradaki Arap temsilci, Osmanlı bizi sömürdü demiş. Demiş ki ya sen bunu hangi dilde söylüyorsun? Fransızca söylüyorsun. Osmanlı burada kaç asır kaldı? İşte 6-7 asır. Peki Fransa ne kadar kaldı? 50 sene. Yani sen 6-7 asır Osmanlı kalmış, Türkçe öğrenmemişsin. Ama 50 senede Fransızca öğrenmişsin. Şimdi gelip bana diyorsun ki Osmanlı sömürdü yani. Hani diyeceğim hocam, yani Allah'a şükür bizim insanımız, memleketimiz, tabii hatamız, günahımız çoktur ama hocam kitlesel hale gelmemiş en fazla, onu söyleyeyim.
Evet.
Yani hocam kötülüğün, şerliğin, şerrin en kötüsü şerirliğin toplumsal hale gelmesi.
Evet, önemli hocam bütün bunlar.
Yani İngiltere'de hocam veya Amerika'da polis gücü bazen devre dışı kalıyor, elektrikler kesiliyor. Bakıyorsun insanlar toplumsal yağma yapıyorlar hocam ya.
Evet.
Bu nasıl bir şey Allah, yani ülkemizde böyle bir şey başımıza gelmesin. Yani siz bir mağazaya gidip yağma alıyorsunuz ya kardeşim sen.
Ve bunu kitlesel olarak yapılıyor, şey değil. Hani tekil vaka her zaman olur yani. Ama hırsız, kitlesel olduğunda durum çok şey. Farklı. Şey hocam, birden aklıma geldi. Siz Osmanlı ve Fransa karşılaştırmasını yapınca Filistinli bakan Salim Tamari ne diyor biliyor musunuz hocam? Osmanlı Türkünün kıymetini bilmedik. Onlara ihanet ettik. İhanetin bedelini de işgalle ya, ödedik.
Çok doğru hocam.
Yani kadir kıymet bilmek bu bakımdan son derece önemli bir şey yani.
Hocam Osmanlı ecdadımız İstanbul'a ne varsa Bosna'ya da yapmış, Şam'a da yapmış, Kahire'de yapmış. Orada var ya hocam bu Mehmet Ali Paşa Camisi var, tam İstanbul mimarisidir. Hocam Şam'da Hamidiye Çarşısı kurmuş Abdülhamid.
Hmm.
Yani bizde Kapalı Çarşı var, orada da var. Halep'te de var hocam. Ben gittiğim yerleri söylüyorum size. Hocam Bosna'da kilise yaptırmış Osmanlı. Burada demiş fakir Hristiyan vatandaşlarım var. Kilise yapacak paraları yok. Devletin yaptığı hocam kilise var yani Bosna. Hmm. Onlar hocam bizim minaremizi yıkmışlar. Şimdi hocam Avrupa Birliği yalvarıyor Bosna Hersek'e. Hocam iki tane bir kilise var, bir cami var. Caminin minaresini yıkmışlar top ateşiyle. Şimdi Bosna Devleti de hocam bu minareyi tamir ettirmiyor görülsün diye. Çünkü hocam biz kiliseyi yıkmamış orada kiliseyi. Kilise güzel duruyor.
Hı hı.
Diyor ki Avrupa Birliği ya ne olur para verelim veya biz yaptıralım şu minareyi, bizim bu yüz karamız. Bak siz kiliseyi evet, yıkmamışsınız. Biz sizin minarenizi, camiyi yıkmışız. Hocam yani bu şeyi biz hep şerliliği Batı kültüründe maalesef kitlesel olarak görüyoruz. Allah muhafaza buyursun hocam, bu çok kötü bir şey kitlesel olarak bunu görmek.
Kesinlikle.
Hocam başka bir şey yoksa inşallah bugün de böyle bitirmiş olalım. Haftaya inşallah.
Özetlersek hocam ederiz. Yani evet, sonuçta insan gelişime açık olduğu, gelişimin mümkün olduğuna inanması lazım ve bu yönde çaba göstermesi lazım. İnsan ahlakını değiştirebilir, insan karakterini değiştirebilir. Doğuştan getirdiğimiz özellikler çok sınırlı sayıda özelliklerdir ve Allah bize engelleyen bir şey vermemiştir yani.
Ama hocam mesela hayvana da bu böyle mümkün değil. Bir kurt, kurttur yani. Hem kurtursa 100 sene eğitsen
onu şey kuzu yapamazsan,
olmaz. Evet, kuzu olmaz. Bunu ot yediremezsin, yani bunu vejetaryen yapamazsın.
Evet.
Yani illa kuzu görünce boğmak ister hocam. Ve bu hayvanı suçlayamayız.
Evet. Çünkü avcılık onun ruhunda var.
Tabii.
Biz sırf değişeceğimize, gelişeceğimize inanmadığımız için gelişme imkanını kaybediyoruz.
Ama hayvan hocam inansı da değiştiremiyor kendisini. Yani
evet.
Aslan ya ben biraz tövbe edeyim, çok ceylan yedim artık kuzu olayım dese mümkün değil, olamıyor.
Ama şu diyelim ki hayvanları diyelim ki bir köpeği eğiterek bir sokak köpeğini bir kurtarma köpeğine dönüştürebiliyoruz.
Tabii ki,
yani dolayısıyla şey terbiye hocam şeyde de uygulanan bir şey. Yani bitkilerde de uygulanan bir sistem yani. Eğittiğin, suladığın, terbiye ettiğin deyim
yerine. Ağaç daha farklı oluyor.
Farklı oluyor yani.
Hocam çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu terbiye konusunda daha dikkatli olalım diye programı bitiriyoruz. Muhterem dinleyicilerimiz, tasavvuf ve insan psikolojisinde bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki haftada buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.